Ayrım 54, Kamu Yönetimi, sayfa 681, ünite 8. İkinci Meşrutiyet'ten 2000'li yıllara Türkiye'de ekonomi politiğinin evrimi. İkinci Meşrutiyet dönemi, Meşrutiyet liberalizmi. Meşrutiyet ilan edildiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda liberal düşünce yarım yüzyılı aşkın bir süredir gündemdedir. Tanzimatla birlikte liberalizm siyasi ve iktisadi alanlarda birçok taraftar bulur. Meşrutiyet liberalizmin sonu. İkinci meşrutiyet liberalizmi bir süre sonra muhalefetle karşılaşır. Bu muhalefet odaklarından biri Mizancı Murat Bey'dir. Ona göre liberal bir dış ticaret politikası ancak gelişmiş ekonomiler için söz konusudur. Geri kalmış ülkelerin ancak himayecilikle bir yerlere gelebileceklerini öne sürer. Ahmet Mithat Efendi ise Ekonomik ve Politik ve Halül Ukat kitaplarında Adam Smith'in serbest iktisat fikrini eleştirir. Mehmet Cavit Bey ve dolayısıyla liberal iktisat politikaları Meclis-i Mebusan'da eleştirilere maruz kalır. Zorhab Efendi serbest dış ticaret politikasının ülke çıkarlarıyla bağdaşmayacağını, iktisadi bağımsızlığın ancak ılımlı bir himayecilikle gerçekleşeceğini vurgular. Milli iktisadın kapsamı ve kavramsal çerçevesi. Savaşlar, isyanlar ve yükselen milliyetçi dalga, ikinci meşrutiyet liberalizminin sonunu iddiatçıların Müslüman Türk unsuru ekonomide etkin ve egemen kılmaya yönelik girişimleri ile eş zamanlı olarak yine Birinci Dünya Savaşı sırasında yabancı sermayeyi denetim altına almaya yönelik ancak yabancı çevrelerce yabancı düşmanlığı olarak nitelendiren bir dizi girişim gündeme gelir. Bu bağlamda yabancı şirketlerin işlettiği Aydın, Kasaba, Suriye, Mudanya demir yolları ve İstinye tersanesi satın alınarak millileştirilir. Zonguldak limanının satın alınmasına karar verilir. Kabotaj ticaretinde tekel oluşturmuş olan Yunan bayraklı gemilerin bu alandaki üstünlüklerine karşı kabotaj ticaretinin Osmanlı gemileriyle gerçekleştirilmesi, yani kabotaj hakkının Osmanlı bayraklı gemilere verilmesi kararlaştırılır. Erken Cumhuriyet dönemi, imparatorluktan cumhuriyete milli iktisatta süreklilik. İttihatçılar ile cumhuriyeti kuran ve bütün bir tek parti iktidarı süresince, yani Kemalistler ile ve hatta ardından gelen Demokrat Parti iktidarı devrinde Türkiye'yi yöneten kesimler arasında ideolojik, kadrolar, politika üretme ve uygulama gibi noktalarda benzerlikler ve süreklilik vardır. Pozitivizm tıpkı iddiatçılar gibi Kemalistleri de etkiler. İddiatçılar ile Kemalistler laiklik, halkçılık ve inkılapçılık ilkelerinde benzerlikler göstermekte ve bu konuda süreklilikten bahsetmekte mümkün olmaktadır. 1923 İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat Kongresi Ankara Hükümeti İktisat Vekaleti tarafından düzenlenir. Ancak kongre düzenleme fikri İstanbul ticaret kesiminin bir dış ticaret kongresi düzenleme düşüncesini ve bu yöndeki girişimlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Toplam 1135 kişinin katıldığı kongrede her ilçeyi korporatizmin bir yansıması olan mesleki temsil anlayışına göre bir tüccar, sanayici, zanaatkar, amele, şirket, banka ve 3 çiftçi temsilcisi olmak üzere toplamı 8 kişiden oluşan heyetler temsil eder. 1930'larda devletçilik tartışmaları. 1930'larda devletçilik ve liberalizmin üzerine tartışmalar basın yolu ile kadrocular Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Hamdi Başar arasında yaşanır. 1930'larda devletçiliğin en belirgin niteliklerinden birisi planlı sanayileşmedir. Kapitalist sistemin kriz içinde bulunduğu bir sırada otoriter ve totaliter rejimler komut ekonomileri ile iktisadi gelişme süreçlerinde önemli adımlar atarlar. Hem koşullar hem de çevresindeki örnekler Türkiye'nin kapitalist sisteme sırtını dönmeden diğer sistemin, yani sosyalizmin bir aracı ile, yani planlama ile sanayileşme girişiminde bulunmasında etkili olur. Bu gelişme Türkiye'de devletçiliğin tanımlanmasında önemli bir husustur. 1. 5 yıllık sanayi planı. 1934'te uygulamaya konan birinci 5 yıllık sanayi planının ana hedef ve stratejisi, ülkenin yerüstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata konu olan özellikle şeker, dokuma ve kağıt başta olmak üzere temel gereksinim maddelerini yurt içinde üretme, yerel veya bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayanan sanayi üretim birimleri kurma, kurulacak sanayi tesislerinin, kuruluş yerlerinin ham madde ve iş gücü kaynaklarına yakın olmasıdır. Çok partili sistem. İkinci Dünya Savaşı ertesi devletçiliğin tasfiyesi. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı başarır. İkinci Dünya Savaşı ertesinde ise Türkiye yönünü açıkça ABD ve Batılı müttefiklerine doğru çevirir. Bu yeni yönelişte kuzeyden belirlenen Sovyet tehdidi de etkili olur. Türkiye'nin batıya açılma süreci beraberinde çok partili siyasal yaşama geçişi getirir. Türkiye Marshall yardımından yararlanabilmek amacıyla Wiener planı olarak bilinen 1947 Türkiye Kalkınma Planı'nda tam biçimini bulan yeni kalkınma stratejisi, yani tarım ağırlıklı bir kalkınma stratejisine yönelir. Ancak bu planda hayata geçmez. 1948 Türkiye İktisat Kongresi. İkinci Dünya Savaşı ertesi değişken ülke ve dünya koşullarında devletçiliğin tanımı ve niteliği yeni biçimler alır. Nitekim savaş ertesi dönemde devletçiliğin tartışıldığı en önemli zeminlerden birisi 1948 Türkiye İktisat Kongresi'dir. Kongrede devletin bireyin iktisadi özgürlüklerini koruması gerektiği, özel girişimin temel alınması, devletin ekonomide rehber rolü oynaması ve sosyal adaleti sağlaması gerektiği ileri sürülür. Devletçiliğin Demokrat Parti liberalizmine evrimi. Demokrat Parti liberalizminde devlet önemli bir yere sahiptir. Özel sektörün elini uzanamadığı yere devlet el atmalıdır. Ayrıca özel sektörün altından kalkabileceği alanlardaki devlet işletmelerinin özel sektöre devri ve devlet işletmeciliğinin özel girişimlere engel olmayacak biçimde ve eşit koşullarda rekabetinin sağlanması Demokrat Parti liberalizminin sınırlarını çizer. Keynesyen düşüncenin ilk izleri. Tek partili siyasal sistemden çok partiye geçiş süreci ve Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde izlenen iktisat politikalarının düşünsel arka planında dünyada iktisat alanında yaşanan önemli bir gelişmenin etkileri vardır. Bu gelişme kısaca Keynesyen iktisadın yükselişi olarak ifade edilebilir. Keynesyen iktisat tam istihdam sorunu ve tasarruf ile yatırım arasındaki ilişki üzerine öneriler getirmektedir. Buna göre tam istihdamın sağlanması için gerektiğinde devletin ekonomiye müdahalesi söz konusu olabilir. Demokrat Parti liberalizminin sonuçları, devlet planlama teşkilatının kuruluşu ve planlamanın yeniden yükselişi. Türkiye ekonomisi 1950-1953 döneminde hızlı bir büyüme gösterir. 1954'te ise tarımda hasadın kötü olması ve daraltıcı politikaların sonucu olarak ekonomi %3 küçülür. Ancak büyüme hızı sonraki yıllarda da dalgalı ve yüksek bir seyir izlemeye devam eder. 1955 yılında alınan tedbirlerin etkisiyle fiyat artışlarında bir yavaşlama yaşanmış olsa da 1955-1959 yıllarında fiyat artışları %15'in altına düşürülemez. Fiyat artışlarına rağmen Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerlerinin aynı kalması bir yandan ihracatı zorlaştırırken diğer yandan ithalatı cazip hale getirir. Bu da dış ticaret açığının büyümesine neden olur. Planlamanın bir anlamda beyni olan Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu 27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti hükümetini devirerek yönetime gelen Milli Birlik Komitesi'nce gerçekleştirilir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. 1963-1967 yıllarını kapsayan birinci 5 yıllık kalkınma planının bir bunalım döneminin ardından gelmesi nedeniyle temelde kararlı ve dengeli bir gelişme yaklaşımı benimsenir. İkinci 5 yıllık kalkınma planı ise, yani temel hedefler korunurken büyüme hızı üzerinde daha fazla durulur. tarım ve sanayi sektörlerinin dengeli gelişmesi yaklaşımı terk edilerek sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici sektörü olması öngörülür. Toplumsal muhalefetin yükselişi, tip ve yön hareketi. 1960'ların Türkiye'sinde ekonomi tartışmalarının merkezinde yine devlet ve devletçilik yer alır. Bu yeni aktörlerin başında özellikle iki oluşum dikkat çeker. Bunlardan biri Türkiye İşçi Partisi, diğeri ise yön hareketidir. Türkiye İşçi Partisi dış ticaret, bankacılık gibi sektörlerin devletleştirilmesine, toprak reformunun gerçekleştirilmesini savunur. Yön hareketi, Türkiye İşçi Partisi'nin meclis dışında kalmasından sonra sol çevrelerde daha çok ilgi görür hale gelir. Neoliberalizmin yükselişi, Keynes'ten Friedman çizgisine geçiş. Türkiye'de 1960'larda izlenen iktisat politikalarının işlerliği 1970'lerin başında patlak veren kriz ile sorgulanmaya başlar. OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu ve uluslararası mali kuruluşlar Türkiye'ye devalüasyon yapması önerisinde bulunur. 1973 yılından itibaren devalüasyonun ihracat üzerindeki olumlu etkisi iç fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle ortadan kalkmaya başlar. Dolayısıyla 1980'lerde Türkiye Friedman çizgisinde politikalarla tanışır. 24 Ocak kararları olarak anılan istikrar tedbirleri bu doğrultuda değerlendirilebilir. Ancak Friedman'ın görüşleri masum ve demokratik yollarla Türkiye'de egemen olmaz. Tıpkı 1973'te Şili'de olduğu gibi 12 Eylül 1980'de de Türkiye'de bir askeri darbe gerçekleşir ve Friedmancı reçeteler hayata geçmeye başlar. 24 Ocak liberalizmi ve sonuçları. Türkiye'nin dış ödemeleri 1977'den sonra büyük ölçüde durur. Ancak zaruri ilaç ham maddesi, gübre ve petrol için döviz ayrılabilir hale gelinir. Ödeme güçlüğü karşısında IMF ile masaya oturulur. 1978'de ilk anlaşma yapılır. Doların fiyatı 19 liradan 25 liraya çıkar. 1980 sonrası Türkiye ekonomisine damgasını vuran 24 Ocak kararları ile ithalatın serbestleştirilmesi, Türk lirasının aşırı değerlendirilmesine son veren gerçekçi kur uygulamasına geçilmesi, ihracatın yabancı sermayenin özendirilmesi, ihracata sigorta ve finansman ile kurumsal destek sağlanması, kademeli olarak sübvansiyonların azaltılması ve fiyat denetimlerinin kaldırılması öngörülür. 24 Ocak kararları kısacası hemen bütün Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan korumacı, müdahaleci iktisat politikalarının terk edilmesi ve daha liberal bir yapının kurulması yönünde atılmış adımlardır. Derviş programı ve sonrası. 3 Kasım 2002'de gerçekleşen genel seçimin sonucunda yeni kurulmuş olan AKP tek başına hükümet kurarak Türkiye'yi yönetmeye başlar. Bu iktidar Kemal Derviş'in şahsında temsil edilen iktisat politikalarını tereddütsüz sürdüreceğini kamuoyuna duyurur. Türkiye'nin 2004 yılında cari açığı 16 milyar dolara ulaşır. Bu tutar Türkiye'yi ABD hariç dünyanın en fazla cari açığına sahip ülkesi durumuna getirir. AKP iktidarı her yıl cari açığın daha çok arttığı bir dönem olur. 2006 yılında 31,3 milyar dolar olan cari açık 2010 yılına göre 30 milyar 446 milyon dolar daha artarak 2011 yılında 77 milyar 89 milyon dolar olur. Hükümetler ise mali ve siyasi destek kaygıları ile uluslararası finansörlerin istekleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminden ülkenin hem nakde dönüşebilecek birçok iktisadi girişim ve taşınmazını satmaya uzanan çeşitli çarelere başvururlar. Bu tablo yoksulluk sınırında yaşayan 20 milyon ve açlık sınırında yaşayan 1 milyon yurttaş yaratır. Bütün bunlar Türkiye'de izlenen iktisat politikalarının ideolojik arka planı yani neoliberalizmin bir sonucu olarak yaşanmaktadır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Tanzimatla birlikte siyasi ve iktisadi alanlarda en çok taraftar bulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Milliyetçilik, B. Liberalizm, C. İslami akım, D. Sol ideolojik akımlar, E. Osmanlıcılık. Doğru cevap B şıkkı. Tanzimatla birlikte liberalizm siyasi ve iktisadi alanlarda birçok taraftar bulur. Jön Türk hareketi de liberal eğilimlidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Ademi merkeziyet görüşünü benimsemiş olanlardandır? A. Prens Sabahattin, B. Mehmet Cavit Bey, C. Namık Kemal, D. Ziya Paşa, E. Ziya Gökalp. Doğru cevap A şıkkı. Prens Sabahattin'in Le Pleu'den esinlenen teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet görüşünü benimsemiştir. 3. Klasik iktisattan esinlenerek devletin ekonomideki rolüne eleştiri getiren aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Rıza Bey, B. Doktor Nazım, C. Mehmet Cavit Bey, D. Damat Mahmut Paşa, E. Ziya Gökalp. Doğru cevap C şıkkı. Mehmet Cavit Bey ve çevresindeki diğer liberalizm taraftarları klasik iktisattan esinlenerek devletin ekonomideki rolüne eleştiri getirirler. 4. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Cavit Bey'in görüşlerine ait bir fikir değildir? A. Korumacı gümrük duvarları arkasında çarpık, cılız ve rekabet gücü olmayan bir iktisat politikası terk edilmelidir. B. Bilimsel yöntemlerle tarımda verim artırılarak ülke servet ve refaha kavuşabilir. C. Osmanlı Devleti tarıma, özellikle dış ticarete konu olan tarımsal ihraç ürünlerinin üretimine ağırlık vermelidir. D. Maliye Nazırı olarak sanayileşmeyi de desteklemek durumunda olduğunu bildirir. E. En güçlü ulus mutlaka her şeyi üreten ulus olmayıp iş bölümü doğrultusunda herhangi bir malı ötekilerden daha ucuza piyasaya sürendir. Doğru cevap D şıkkı. Mehmet Cavit Bey'e göre uluslararası iş bölümünde Osmanlı Devleti'nin payına tarım sektörü düşmektedir. Bu nedenle Osmanlı Devleti tüm sermayesini tarıma kanalize etmeli, sanayi ile uğraşmamalıdır. 5. Mehmet Cavit Bey'in savunduğu bu görüşler kime aittir? A. John Stuart Mill, B. Adam Smith, C. Raoul Prebisch, D. Karl Marx, E. Keynes. Doğru cevap B şıkkı, Adam Smith'in teorileştirdiği görüşlerdir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet döneminde izlenen liberal iktisat politikaları için söylenemez? A. Hızla kalkınmak için sermaye birikimine ihtiyaç duyulur. B. Ülkede sermaye birikiminin bulunmaması nedeniyle yabancı sermayeden yararlanmak zorunluluğu doğar. C. Yabancı sermayeyi özendirme politikası başarılı olur ve ciddi bir şirketleşme süreci yaşanır. D. Gayrimüslimlerde yabancılar gibi ekonomik etkinliklerini artırırlar. E. Verilen desteklerle Müslüman zanaatkarlar da mesleklerini geliştirirler. Doğru cevap E şıkkı, lonca düzeni içinde sağlanan dayanışma ile varlığını sürdürebilen Müslüman esnaf, serbest rekabet koşulları altında yoksullaşarak mesleklerini yitirdiler. 7. Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisat politikalarını eleştirenler arasında değildir? A. Zohrab Efendi, B. Prens Sabahattin, C. Ahmet Mithat Efendi, D. Musa Akyiğitzade, E. Mizancı Murat Bey. Doğru cevap B şıkkı, Prens Sabahattin liberalizm yanlısıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisat politikalarını eleştirenlerin görüşleri arasında yer almaz? A. Hepsi mutlak bir korumacılıktan yanadır. B. Geri kalmış ülkelerin ancak himayecilikle bir yerlere gelebileceklerini öne sürerler. C. Serbest ticaret ancak eşit durumdaki ülkeler arasında gerçekleşebilir. D. Osmanlı Devleti liberalizmden vazgeçmez ve himayecilik benimsenmezse bir daha belini doğrultamayacaktır. E. Adam Smith'in teorisi sadece İngiltere'nin gerçekleriyle bağdaşabilir. Doğru cevap A şıkkı, hepsi mutlak bir korumacılıktan yana değildir. Örneğin Musa Akyiğitzade. 9. Aşağıdaki hangi gelişme liberalizmini temelinden sarsacak etkiler yapar? A. Anadolucu akımlar, B. Ekonomide yaşanan sıkıntılar, C. Birinci Dünya Savaşı. D. İkinci Meşrutiyet. E. İttihat Terakki İktidarı. Doğru cevap C şıkkı. Pazar mekanizmasının etkinliğini yitirmesiyle Birinci Dünya Savaşı İkinci Meşrutiyet liberalizmini temelinden sarsacak etkiler yapar. 10. Ziya Gökalp'e göre milli iktisat nasıl sağlanabilir? A. Serbest dış ticaretle. B. Korumacılıkla. C. Kısmi korumacılıkla. D. Etnik homojenlikle. E. Her alanda üretime girişerek. Doğru cevap D şıkkı. Ziya Gökalp'e göre milli iktisat etnik homojenlikle sağlanabilir. Müslüman, Türk unsur askerlik ve memurluğun yanı sıra iktisadi yaşama da atılarak milli iktisadı kuracaktır. İttihatçı hükümetin izlediği bir Müslüman Türk girişimci sınıf yaratmaya yönelik politikalar nasıl isimlendirilmiştir? A. Milli iktisat. B. İçe kapalı iktisat. C. Dışa dönük iktisat. D. Kalkınmacı iktisat. E. Liberal iktisat. Doğru cevap A şıkkı. İttihatçı hükümet, milli iktisat ve iktisadi uyanış adı altında bir Müslüman Türk girişimci sınıf yaratmaya yönelik politikalar izler ve sermaye birikimini hızlandıran spekülatif kazançlara göz yumulur. 12. Aşağıdakilerden hangisi İttihatçıların Müslüman Türk unsuru ekonomide etkin ve egemen kılmaya yönelik girişimleriyle eş zamanlı yapılan uygulamalardan değildir? A. 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması. B. Gerçek ve ticari nitelikteki tüzel kişilerin Osmanlı mevzuatı kapsamına alınması. C. Kabotaj ticaretinde tekel oluşturmuş olan Yunan bayraklı gemilerin bu alandaki üstünlüklerine karşı onlarla özel anlaşmalar yapılır. D. Yabancı şirketlerin işlettiği Aydın, Kasaba, Suriye, Mudanya demir yolları ve İstinye tersanesi satın alınarak millileştirilir. E. Yabancı uyruklular Osmanlı uyruklular ile aynı vergi ve diğer ödentilerle yükümlü kılınır. Doğru cevap C şıkkı. Kabotaj ticaretinin Osmanlı gemileriyle gerçekleştirilmesi, yani kabotaj hakkının Osmanlı bayraklı gemilere verilmesi kararlaştırılır. 13. Yabancılara başta ekonomi alanında tanınmış ayrıcalıklar nasıl isimlendirilir? A. Serbest bölgeler. B. Dış ticaret anlaşması. C. Sömürgecilik. D. Kapitülasyon. E. Gümrük birliği. Doğru cevap D şıkkı. Kapitülasyon olarak isimlendirilir. 14. Osmanlı Devleti'nde yabancılara tanınan ilk kapitülasyon hangi dönemde uygulanmıştır? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. Fatih Sultan Mehmet. C. 1. Mahmut. D. Yavuz Sultan Selim. E. 3. Selim. Doğru cevap B şıkkı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Venediklilere ticari ayrıcalıklar tanındığı bilinmektedir. 15. Kapitülasyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Osmanlılardan önce kapitülasyon uygulamasına rastlanmaz. B. İlk kapitülasyonun Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verildiği yönündeki yaygın bir görüş vardır. C. 16, 17 ve 18. yüzyıllar boyunca başta İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok batılı devlete kapitülasyonlar verilmiştir. D. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlardan umduğu siyasal amaçtır. E. Kapitülasyonlar ile yabancı tüccarlar yalnızca ticari ayrıcalıklar değil, Osmanlı Devleti içinde uyrukları oldukları devletlerin hukuki nüfuz ve korumasını da elde ederler. Doğru cevap A şıkkı. Osmanlı Devleti'ndeki kapitülasyonların benzerlerini Osmanlılardan önce Anadolu'da Selçuklu hükümdarları ve bazı Anadolu beylikleri de yabancılara tanımıştır. 16. Aşağıdaki hangi konuda İttihatçılar ve Kemalistler arasında benzerlik ve süreklilikten bahsetmek doğru olmaz? A. Pozitivizm. B. Laiklik. C. İktisat politikaları. D. İnkılapçılık. E. Cumhuriyet. Doğru cevap E şıkkı. İttihatçılarda cumhuriyet fikri yoktu. 17. 1923-1929 döneminin iktisat politikaları ve resmi iktisat görüşleri bakımından 1908-1922 dönemiyle şaşılacak bir süreklilik içinde olduğunu belirten aşağıdakilerden hangisidir? A. Gülten Kazgan, B. Korkut Boratav, C. Sinan Sönmez, D. Erinç Yeldan, E. Deniz Gökçe. Doğru cevap B şıkkı. Korkut Boratav bu süreklilikten bahseder. 18. İzmir İktisat Kongresi hangi tarihte yapılmıştır? A. 1920, B. 1923, C. 1927, D. 1930, E. 1938. Doğru cevap B şıkkı. 1. İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında toplanmıştır. 19. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik ve toplumsal alandaki en önemli hedeflerin başında aşağıdakilerden hangisi gelir? A. Sınırları koruma altına almak. B. Yabancı sermaye ile sıcak ilişkiler kurmak. C. Dış ticaret anlaşmaları yapmak. D. Yerli girişimci sınıf yaratmak. E. Her mahallede bir milyoner yaratmak. Doğru cevap D şıkkı. En önemli ekonomik ve toplumsal hedeflerin başında yerli girişimci sınıf yaratmak gelir. 20. İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin Lozan Barış Görüşmeleri'nin kesintiye uğradığı sırada düzenlenmesi aşağıdaki hangi amacı taşımaktadır? A. Toplumun dikkatini iktisadi alana toplamak. B. Böyle önemli bir toplantıyı bir an önce düzenlemek için zamanı değerlendirmek. C. Herkese toplumun tüm tabakalarının birliğini göstermek. D. Görüşmelerin kesintiye uğraması nedeniyle oluşan moral bozukluğunu dağıtmak. E. Bu tarih çok önceden planlanmıştı. Doğru cevap C şıkkı. Kongrenin Lozan Barış Görüşmelerinin kesintiye uğradığı sırada düzenlenmesi, toplumun tüm tabakalarının birliğini gösterme amacını taşımaktadır. 21. İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. 1920'ler boyunca izlenen iktisat politikalarının kongre kararları ile paralellik gösterdiği söylenebilir. B. Kongrede alınan kararlara göre 1924'te özel girişimleri finanse etmek için Türkiye İş Bankası kuruldu. C. Kongresinde devletin ekonomiye müdahalesine ihtiyatla yaklaşıldı. D. Müslüman Türk unsurun ekonomide egemen konuma gelmesi temel hedeftir. E. 1920'ler boyunca Türkiye'de devletin ekonomiye müdahalesinin 1930'lu yıllarla karşılaştırıldığında görece daha fazla olduğu söylenebilir. Doğru cevap E şıkkı. 1920'ler boyunca Türkiye'de devletin ekonomiye müdahalesi sınırlı olmuş, ekonomik görece liberal bir eğilim çizmiştir. 22. 1920'lerin sonunda Türkiye'de devletin önce himaye ve müdahale yoluyla ardından doğrudan işletmeci veya üretici olarak ekonomide etkin rol oynamasını gündeme getiren aşağıdakilerden hangisidir? A. İzlenen milli iktisat politikası ülkenin ihtiyaç duyduğu iktisadi kalkış için yeterli olmamıştır. B. Belli bir sermaye birikimi sağlanmış, sıra devletin de katkılarıyla planlı kalkınmaya gelmiştir. C. Ekonomi yönetiminde meydana gelen değişme zihniyet değişimini de beraber getirmiştir. D. Lozan Anlaşması'na göre devletin ekonomiye müdahalesi 1929'a kadar mümkün olmamıştır. E. Dünyadaki konjonktürel değişmelere bağlı politika değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Doğru cevap A şıkkı. 1920'ler boyunca Türkleştirme girişimleri ile birlikte izlenen milli iktisat politikası ülkenin ihtiyaç duyduğu iktisadi kalkış için yeterli olmamıştır. 23. 1930'larda devletçiliğin en belirgin niteliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hızlı kalkınma, B. Hızlı sermaye birikimi, C. Hızlı sanayileşme, D. Planlı sanayileşme, E. Özel sektörü geri plana atma. Doğru cevap D şıkkı. En belirgin niteliklerden birisi planlı sanayileşmedir. 24. Devletçiliği bir amaç olarak gören aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Ağaoğlu, B. Ahmet Hamdi, C. Kadrocular, D. Ziya Gökalp, E. Ahmet Hamdi Başar. Doğru cevap C şıkkı. Kadrocular olarak adlandırılan hareket devletçiliği bir amaç olarak görür. 25. Devletçiliği amaç olarak değil araç olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Musa Akyiğitzade, B. Vedat Nedim Tör, C. Ahmet Ağaoğlu, D. Ahmet Hamdi Başar, E. Şevket Süreyya Aydemir. Doğru cevap D şıkkı. Ahmet Hamdi Başar devletçiliği amaç olarak değil araç olarak görmektedir. 26. Aşağıdakilerden hangisi kadro hareketi içerisinde yer almaz? A. Burhan Asaf Belge, B. Şevket Süreyya Aydemir, C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Vedat Nedim Tör, E. Doğan Avcıoğlu. Doğru cevap E şıkkı. Doğan Avcıoğlu yön hareketi içerisinde yer alır. 27. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ne zaman kurulmuştur? A. 1923, B. 1925, C. 1927, D. 1929, E. 1931. Doğru cevap B şıkkı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1925'te kurulmuş fakat kısa sürede kapatılmıştır. 28. Ana hedef ve stratejisi ülkenin yerüstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata konu olan temel gereksinim maddelerini yurt içinde üretmek olan planın adı nedir? A. 1. 5 yıllık sanayi planı, B. Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, C. İktisadi Savunma Planı, D. 2. 5 yıllık sanayi planı, E. 1. 5 yıllık kalkınma planı. Doğru cevap A şıkkı. Bu hedef 1. 5 yıllık sanayi planının ana hedef ve stratejisidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi 1. 5 yıllık sanayi planının amaçlarından biri değildir? A. İthalata konu olan temel gereksinim maddelerinin yurt içinde üretmek. B. Yerel veya bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayanan sanayi üretim birimleri kurmak. C. Kurulacak sanayi tesislerinin, kuruluş yerlerinin ham madde ve iş gücü kaynaklarına yakın olması. D. Devletin tüm sanayi dallarında girişimlerde bulunması. E. Türkiye'de dokuma, maden, selüloz, kimya ve seramik sanayinin kurulması. Doğru cevap D şıkkı. Devletin tüm sanayi dallarında değil, özel sektör tarafından kurulmasına olanak bulunmayan sanayi dallarında girişimlerde bulunması planlanmıştır. 30. 1. 5 yıllık sanayi planı hangi yıl uygulamaya konulmuştur? A. 1927, B. 1929, C. 1934, D. 1939, E. 1942. Doğru cevap C şıkkı, 1934'te uygulamaya konulmuştur. 31. 2. 5 yıllık sanayi planı hangi yıl gündeme gelmiştir? A. 1936, B. 1937, C. 1938, D. 1939, E. 1941. Doğru cevap A şıkkı, 2. 5 yıllık sanayi planı 1936 yılında gündeme gelir. 32. 2. 5 yıllık sanayi planı temelde hangi açıdan 1. plandan ayrılır? A. Tüketim mallarının ülke içinde üretimini daha fazla artırmayı hedefler. B. Özel sektöre daha fazla ağırlık verir. C. Enerji ve madencilik gibi temel sanayi alanlarına ağırlık verir. D. Özel sektörü dikkate almaz. E. Tarım tamamen göz ardı edilir. Doğru cevap C şıkkı. Birinci planın aksine ikinci planda enerji ve madencilik gibi temel sanayi alanlarına ağırlık verilir. 33. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde nasıl bir yönelim içerisine girer? A. İçe kapalı bir ekonomi haline gelir. B. yönünü açıkça ABD ve Batılı müttefiklerine doğru çevirir. C. Planlı ekonomiye kaldığı yerden devam eder. D. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ile yakınlaşır. E. Bölgesel bir güç olarak Orta Doğu'da etkin olmaya çalışır. Doğru cevap B şıkkı. İkinci Dünya Savaşı ertesinde Türkiye yönünü açıkça ABD ve Batılı müttefiklerine doğru çevirir. 34. Amerikan dolarının altına eş düzeyde bir uluslararası rezerv para olarak kabul edildiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Maastricht Anlaşması, B. Roma Anlaşması, C. GATT Anlaşması, D. Bretton Woods Anlaşması, E. Brüksel Anlaşması. Doğru cevap D şıkkı. 1-23 Temmuz 1944'te ABD'nin Bretton Woods kentinde gerçekleşen ve bu nedenle bu kentin adı ile anılan konferansta ve bu konferansın sonunda imzalanan anlaşma ile kabul edilir. 35. Bretton Woods Anlaşması ile aşağıdaki organizasyonlardan hangisi kurulmuştur? A. Dünya Ticaret Örgütü, B. Birleşmiş Milletler, C. IMF ve Dünya Bankası, D. Avrupa Birliği, E. OECD. Doğru cevap C şıkkı. Uluslararası Para Fonu'nun IMF ve kurulduğu sıradaki adıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası veya bugünkü adıyla Dünya Bankası'nın temelleri atılır. IMF 1945'te, Dünya Bankası 1946'da çalışmalarına başlar. 36. Türkiye'de ilk devalüasyon, ulusal paranın değerinin düşürülmesi ne zaman yapılmıştır? A. 1939, B. 1941, C. 1944, D. 1946, E. 1958. Doğru cevap D şıkkı. 7 Eylül 1946'da alınan bir karar ile Türk parası devalüe edilir. 37. Türkiye hem IMF'ye ne zaman üye olur? A. 1945, B. 1947, C. 1951, D. 1954, E. 1961. Doğru cevap B şıkkı. 11 Mart 1947'den itibaren Türkiye hem IMF'nin hem de Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın üyesi olur. 38. Türkiye'nin Marshall yardımından yararlanabilmek amacıyla 1947 yılında hazırlamış olduğu planın adı nedir? A. 5 yıllık İvedili Sanayi Planı, B. 2. 5 yıllık Sanayi Planı, C. Wiener Planı, D. İktisadi Savunma Planı, E. 1. 5 yıllık Kalkınma Planı. Doğru cevap C şıkkı. Wiener Planı olarak bilinen 1947 Türkiye Kalkınma Planı hazırlanmış fakat hayata geçirilememiştir. 39. Wiener Planı nasıl bir kalkınma öngörüyordu? A. Savaş öncesi sanayileşme stratejisinin devam ettirilmesi, B. Özel sektör eliyle kalkınma, C. Dengeli kalkınma, D. İhracat eliyle kalkınma, E. Tarım ağırlıklı kalkınma. Doğru cevap E şıkkı. Tarım ağırlıklı bir kalkınma stratejisine yöneliştir. 40. İkinci Dünya Savaşı ertesi Avrupa'nın yeniden imarı ve savaş sonrası yönelen Sovyet tehdidi karşısında ABD'nin uygulamaya koyduğu planın adı nedir? A. Eisenhower Doktrini, B. Monroe Doktrini, C. Marshall Planı, D. Soğuk Savaş, E. NATO. Doğru cevap C şıkkı. 12 Mart 1947'de Amerikan Kongresi'nde Başkan Truman kendi adıyla anılan doktrinini açıklar. Bu kapsamda Marshall Planı hazırlanır. 41. Türkiye Marshall Planı'na ne zaman dahil olur? A. 1947, B. 1948, C. 1950, D. 1952, E. 1954. Doğru cevap B şıkkı. 4 Temmuz 1948'de imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yardımı başlar. 42. 1950'lerde izlenen ekonomik politikaların önceki dönemle karşılaştırıldığında oluşumunda daha belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerli sermaye, B. Tarım sektörü, C. Hizmet sektörü, D. Yabancı sermaye, E. Devlet. 42. sorunun doğru cevabı D şıkkı. 1950'lerde izlenen ekonomik politikaların önceki dönemle karşılaştırıldığında oluşumunda belirleyici olan unsurlardan biri yabancı sermayedir. Türkiye'de 1930'larda izlenen iktisadi devletçilik ve planlı sanayileşme politikalarında yabancı sermayenin payı ve belirleyicilik rolü yok denecek kadar azdır. 43. Aşağıdaki tarihlerin hangilerinde 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra yabancı sermaye ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır? A. 1950-1951, B. 1951-1952, C. 1951-1954, D. 1952-1954, E. 1954-1956. Doğru cevap C şıkkı. 1951'de yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu, 1954'te yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve petrol kanunu gündeme gelir. 44. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti iktidarı aşağıdaki hangi kalkınma modelini benimser? A. Dengeli kalkınma modeli, B. Tarıma dayalı sanayileşme modeli, C. Sanayi önceliği modeli, D. İhracata dönük kalkınma modeli, E. İthal ikameci sanayileşme modeli. Doğru cevap B şıkkı. 1950 yılında geniş köylü kitlelerinin desteğini alarak iktidara gelen Demokrat Parti iktidarı tarıma dayalı sanayileşmeyi benimser. 45. 1954'e gelindiğinde Türkiye ekonomisi bir tıkanma sürecine girer. Bunun sonucu olarak tarıma dayalı sanayileşme yerine hangi model öne çıkar? A. İthal ikameci sanayileşme modeli, B. Dengeli kalkınma modeli, C. Sanayi önceliği modeli, D. İhracata dönük kalkınma modeli, E. Sınırsız emek arzıyla kalkınma modeli. Doğru cevap A şıkkı. Tarıma dayalı sanayileşme yerine iç pazara yönelik tüketim malları üretimini ön plana çıkaran bir ithal ikameci sanayileşmeye yöneliş başlar ve dış ticaretteki liberal eğilim de artık sona erer. 46. Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle 1958 yılında hangi isimle anılan tedbirler alınır? A. Enflasyonu düşürme programı, B. IMF niyet mektubu, C. Güçlü ekonomiye geçiş programı, D. 24 Ocak kararları, E. İstikrar tedbirleri. Doğru cevap E şıkkı. Ekonomide yaşanan dalgalanma döviz kurlarında ayarlama yapmayı zorunlu kılar. 1958 istikrar tedbirleri olarak bilinen tedbirler alınır. Buna göre TL devalüe edilir. 1 Amerikan dolarının değeri 2.80 Türk lirasından 9 Türk lirasına yükselir. Kuruluş amaç 47. Kuruluş amaçları ülkenin doğal, toplumsal ve ekonomik bütün kaynaklarını ve olanaklarını saptamak, izlenecek toplumsal ve ekonomik politikaları ve hedefleri belirleyerek hükümete bu yönde yardımcı olmak, bakanlıklar arasında ekonomik konularda koordinasyon sağlamak ve ilgili önerilerde bulunmak olarak belirtilmiş olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkınma Bakanlığı, B. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, C. Devlet Planlama Teşkilatı, D. Strateji Geliştirme Başkanlığı, E. MTA. Doğru cevap C. Kuruluşunda DPT'nin görev ve amaçları böyle ifade edilmiştir. 48. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hangi yılları kapsar? A. 1948-1952, B. 1934-1938, C. 1968-1972, D. 1963-1967, E. 1952-1956. Doğru cevap D şıkkı. 1963-1967 yıllarını kapsar. 49. Birinci 5 yıllık kalkınma planı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sanayi öncelikli bir plandır. B. Dengeli bir plandır. C. Tarım öncelikli bir plandır. D. Tarım eliyle sanayileşmeyi amaçlar. E. İthal ikameci sanayileşme planıdır. Doğru cevap B şıkkı. Bir bunalım döneminin ardından gelmesi nedeniyle temelde kararlı ve dengeli bir gelişme yaklaşımı benimsenir. 50. Türkiye İşçi Partisi nasıl bir ekonomi politikası savunur? A. Diş ticaret, bankacılık gibi sektörlerin devletleştirilmesini. B. Üstünlüklere dayalı dış ticaret modeli. C. Planlamaya dayalı bir kalkınma modeli. D. Liberal ekonomi politikaları. E. Hiçbiri. Doğru cevap A şıkkı. Türkiye İşçi Partisi dış ticaret, bankacılık gibi sektörlerin devletleştirilmesini, toprak reformunun gerçekleştirilmesini savunur. 51. Türkiye'nin IMF önerileri ile uygulanmak üzere 1979 seçimlerinden sonra kurulan hükümet tarafından alınan ve liberalleşmeyi öngören kararlar hangi isimle anılır? A. 32 sayılı karar. B. IMF niyet mektubu. C. Güçlü ekonomiye geçiş programı. D. 24 Ocak kararları. E. İstikrar tedbirleri. Doğru cevap D şıkkı. 1979 seçimlerinden sonra kurulan hükümet işe IMF ile anlaşarak 24 Ocak kararlarını uygulamaya koyar. 52. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak kararları arasında yer almaz? A. Türk lirasının aşırı değerlendirilmesine son veren gerçekçi kur uygulamasına geçilmesi. B. İhracata sigorta ve finansman ile kurumsal destek sağlanması. C. Uygulanan korumacı müdahaleci iktisat politikalarının terk edilmesi. D. Kademeli olarak sübvansiyonların azaltılması. E. Bir daha geri dönülmeyecek şekilde kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmak. Doğru cevap E şıkkı. Böyle bir madde 24 Ocak kararları içerisinde yer almaz. 53. Kemal Derviş tarafından hazırlanan iktisat politikaları hangi iktidar tarafından tereddütsüz sürdürülür? A. DSP azınlık hükümeti. B. DSP-MHP ANAP koalisyon hükümeti. C. AKP hükümeti. D. Refah Partisi. DYP koalisyon hükümeti. E. Anavatan Partisi. DYP koalisyon hükümeti. Doğru cevap C şıkkı. 3 Kasım 2002'de gerçekleşen genel seçimin sonucunda yeni kurulmuş olan AKP tek başına hükümet kurarak Türkiye'yi yönetmeye başladı ve Kemal Derviş'in şahsında temsil edilen iktisat politikalarını tereddütsüz sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu. Kitabın sonu 20 Kasım 2015 sayfa 692.